Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش. الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Esven 1402, Hicri Kameri 25 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 6 Mart 2024 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysen Feriver sizlere sunacağım haber bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Gazze'deki soykırım karşısında dünyanın utanç verici vicdanı, kalıcı ıtır, mutfak kültürü ve hidayet hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılap rehberi vatandaşların 1 Mart seçimlerine katılımının bir cihat olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi'den ağaçların ve yeşil alanların korunmasına vurgu yapıldı. Birleşmiş Milletler'den İran'da parlamento seçimlerinin yapılmasına tepki geldi. İran dünyanın 5 türbin üreticisi ülkesi arasında yer alıyor. İran Kızılay Başkanı, küresel yardımın yalnızca %25'inin Gazze şeridine girdiğini söyledi. Ve Emir Abdullahyan, Siyonist rejim bilinçli olarak Filistin'i yok etme politikası izliyor dedi. Şimdi haberler. İslam İnkılap rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün ağaç dikme merasiminde yaptığı açıklamada İran milletinin seçimlere katılarak hem toplumsal ve medeniyetsel görevlerini yerine getirip hem de cihat yaptıklarını belirtti. Dün ağaç dikme günü dolayısıyla İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamenei 3 fidan dikti. Etkinlik sırasında açıklama yapan İslam İnkılap rehberi, vatandaşları 1 Mart seçimlerine katıldıkları için takdir ederek İran milletinin seçimlere katılımının hem bir toplumsal ve medeniyetsel görev ve hem bir cihat olduğunu kaydetti. Düşmanların yaklaşık bir yıl boyunca İran milletini seçimlere katılmaktan alıkoymaya çalıştıklarına rağmen halkın 1 Mart gününde büyük ve destansı bir hareketle düşmanların çabalarına karşı koyduğunu ifade eden İslam İnkılabı rehberi böylece bu hareketin bir cihat olduğunu söyledi. Ayetullah Hamenei ayrıca seçimi tertip eden, reklam ve güvenliği sağlayan yetkililere de teşekkür etti. İslam İnkılap rehberi beyanatının devamında Sistan ve Belucistan velayetinin güneyinde meydana gelen sel felaketi ve hasarına işaretle hükümet ve özel sektörlerin yardımlarının devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasında ağaç dikme gününe ve ağaç dikmenin kazançlı bir yatırım olduğuna işaret eden İslam İnkılabı rehberi, ağacın kirlilikle mücadele ve oksijeni artırma gibi birçok faydası olduğunu söyledi. İran'ın yürütme ve yargı erkleri başkanları, ağaç dikme günü ve doğal kaynaklar haftasının başlangıcında birer fidan dikti. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün ağaç dikme günü münasebeti sırasında fidan dikerek bu günü ağaçlandırmanın, ağaçların korunmasının öneminin sembolü olarak değerlendirerek bugün insanlara sağlıklı bir alan, hava ve çevre, bunun sonucunda da insanlara canlı ve eğlenceli bir atmosfer oluşturmak için ağaç dikimine, ağaçların ve yeşil alanların korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmanın bir bahanesidir, dedi. İran Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam Gulam Hüseyin Mohseni Ece'yi, Tahran şehri civarında yeşil kuşak planı şeklinde 2000 hektarlık orman projesinin işletmeye alınması törenine katılırken, ağaç dikme günü ve doğal kaynaklar haftası münasebetiyle bir meyve fidanı dikti. İran Yargı Erki Başkanı, çevrenin korunması ve ağaç dikilmesiyle ilgilenen tüm kişi, yetkili ve kurumlara teşekkür ederek, İslam açısından ağaç ve fidan dikmek en güzel ameller arasında yer alıp, din öğretilerinde bu konu cami inşa etmek ve insanlara ders vermekle aynı seviyededir ve aynı değer ve sevaba sahiptir açıklamasında bulundu. İran halkının İslami Şura Meclisi ve Bilgeler Meclisi seçimlerine katılım düzeyine gösterdiği tepkide Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre salı günü yerel saatle düzenlenen basın toplantısında Birleşmiş Milletler Sözcüsü İran halkının İslami Şura Meclisi ve Bilgeler Meclisi seçimlerine katılım düzeyine değinen bir muhabir kendisine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İran'daki seçimlerin özgür ve adil olduğuna inanıp inanmadığını sordu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü yanıt olarak şunlar söyledi. İran'da seçim yapılmasına katılmadık ve İran seçimlerine katılım düzeyi hakkında yorum yapmak bizim sorumluluğumuz değil. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, pazartesi günü İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem ve Bilgeler Meclisi'nin 6. dönem seçimleri hakkında düzenlediği basın toplantısında İslami Şura Meclisi ve Bilgeler Meclisi seçimlerine katılım oranının %41 olduğunu açıklayarak şunlar söyledi. Oy sandıkları başında 25 milyonluk bir kalabalığa tanık olduk. Ayrıca ülke genelinde beyaz olanların sayısı ise %5 oldu. İran Termik Elektrik Şirketi'nin üretim müdür yardımcısı, santral parçalarının %91'inin ülkede üretildiğini ifade ederek, İran'ın dünyadaki 5 türbin üreticisi ülkeden biri olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Nasır Eskenderi, dünyadaki 5 türbin üreticisi ülkeden biri olan İran'ın ülkenin enerji santrali onarım şirketine yaptığı ziyarette küresel ihalelere katıldığını da sözlerine ekledi. Eskenderi, İran'ın santral parçalarının %91'inin yurt içinde üretildiğini ve kurulu güç açısından dünyada 9. sırada yer aldığını belirterek, ülke enerjisinin %94'ünün termik santraller üretmekte, üretimin %6'sı diğer santraller tarafından gerçekleştirmekte olup şu anda 42 yeni santral devreye girmiştir. İran Termik Elektrik Şirketi'nin üretim müdür yardımcısı, ülkenin elektrik sektörünün yaptırımlara rağmen halka hizmet vermekte başarısız olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti. Son 2 yılda İran elektrik sektörü ekonomik sıkıntılara ve yaptırımlara rağmen %98 oranında hazırlıklı olarak hizmet sunabilirken dünyada bu rakam %95 seviyesinde. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı, soykırımcı İsrail rejiminin engellemesi nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden gelen insani yardımların yalnızca %25'inin Gazze şeridine girdiğini söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Pir Hüseyin Kulivend dün salı günü Gazze şeridinin kritik durumu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında şunlar söyledi. Şu ana kadar 30 binden fazla şehit ve 72 binden fazla yaralı bırakan İsrail'in saldırıları o kadar yoğun ki bu bölgede sağlık hizmeti verilmesi mümkün değil. Gazze şeridinde geçen Ekim ayının 7'sinden bu yana 24 bin bebek doğdu ve gaspçı İsrail rejiminin insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle hiçbir hizmet alamadı. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı, gaspçı İsrail rejiminin Gazze şeridindeki baskıcı eylemlerinin devam ettiğine değinerek şunlar söyledi. Soykırımcı İsrail rejim ordusunun bu bölgeye yönelik saldırılarında İsrail savaş uçaklarının diğer merkezlere göre daha fazla saldırısına uğrayan tıp merkezleri oldu ve en fazla zarar da kadın ve çocuklara verildi. İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti yerli ve yabancı hukukçuları ve politikacıları 7 Mart Perşembe günü mazlum Filistin halkına destek amaçlı uluslararası konferansa katılmaya davet etti. İran Dışişleri Bakanı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin ile ilgili olağanüstü toplantısında yaptığı açıklamada cani Siyonist rejimin bilinçli olarak Filistin'i yok etme politikası izlediğini söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, salı günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısında Filistin hakkında şunları kaydetti. Dünyanın Güvenlik Konseyi'nin çağdaş tarihinin en eski ve en acı insani kriziyle baş edemediğine bir kez daha tanık olduğu bir ortamda İslam ülkeleri Filistin halkını bu topraklardaki mevcut durumdan kurtulmalarına yardımcı olmak ve onları desteklemek için pratik yollar bulmalı ve daha ciddi önlemler almalı. Emir Abdullahyan şunlar da ekledi. Mübarek Ramazan ayının arifesinde Gazze şeridinde devam eden soykırım ve insani durum ile Batı Şeria'daki savaş suçlarının benzeri görülmemiş bir insani felakete dönüştüğü bir ortamda Amerika'nın İsrail rejiminin Gazze şeridinde daha fazla suç işlemesini önlemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir eylemini bariz ve kasıtlı olarak engellemesi, sürmekte olan soykırımı önlemek için Amerikalılara güvenme bir yanılsama ve daha çok diplomatik bir şaka olduğunu kanıtlıyor. İran Dışişleri Bakanı, Amerikalıların Gazze şeridine düzenlenen saldırıda İsrail rejiminin cinayetlerinin suç ortağı olduğunu belirterek, kuşkusuz soykırımcı İsrail rejimiyle herhangi bir ekonomik işbirliği ve bu rejime mali, askeri veya siyasi yardım Siyonistlerin suçlarına karşı pratik işbirliği ve yardım alımına gelir ve Filistinlilere yönelik soykırımda daha dahil olmak üzere onun menfur eylemlerinin devamını kolaylaştırır açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin izlediği tehlikeli eylemin işgal altındaki topraklarda Filistin'in tarihini ve kimliğini silmek olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, salı gecesi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cidde'deki toplantısının oturum aralarında gazetecilere hitaben şunlar söyledi. İslam ülkelerine açık talebimiz, Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerin bir an önce kesilmesi, İslam devletleri düzeyinde bu rejimden mal gönderiminin ve mal alımının durdurulmasıydı. Emir Abdullahyan şunlar da ekledi. İslam ülkelerinin Gazze'ye destek konusundaki tutumlarını dile getirme konusunda ciddi bir fikir ayrılığı yok. Ancak Filistin'in bugün kendisini desteklemek için ihtiyacı olan şey siyasi açıklamalarla yetinmemektir. Amerikalılar bugün insani yardımdan bahsediyor. Bu eylemler ikiyüzlüktür. Amerika bu savaşta İsrail'in yanındaydı ama savaşı yönetmek Amerika'nın sorumluluğundadır. İran Dışişleri Bakanı sözlerinin sonunda Siyonist rejimin Lahey'de savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cidde'de Gazze meselesine ilişkin olağanüstü oturum aralarında Türkiye Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında çeşitli alanlardaki ortak işbirliği komitelerinin daha aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Emir Abdullahyan ayrıca iki ülke arasındaki ticari işbirliğini kolaylaştırmak ve güçlendirmek için kamyon taşımacılığını kolaylaştırmanın önemini hatırlatarak İran'ın Türkiye ile yolcu ve yük demir yolu işbirliğini yeniden başlatmaya hazır olduğunu duyurdu. Terörle mücadelede iki ülkenin ortak görüşünü göz önünde bulundurarak bu alanda işbirliğinin sürdürülmesinin ve güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Emir Abdullahyan, Filistin ve Gazze şeridinin durumundan derin endişe duyduğunu dile getirip İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki görüşlerini açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye yaptığı başarılı ziyareti önemli değerlendirdi ve sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca iki ülke arasındaki derin ve dostane ilişkilere dikkat çeken Fidan, İran'la ilişkilerin her alanda geliştirilmesini Türkiye'nin önemli önceliklerinden biri olarak değerlendirdi. İki bakan ayrıca Filistin'deki durum ve Siyonist rejimin Gazze şeridinin mazlumlarına karşı yürüttüğü acımasız savaşı sona erdirmenin yolları hakkında da görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı, İslam ülkelerin Filistin milletine destek konusunda ortak duruşunu vurguladı. Muhabirimizin verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Filistin'e ilişkin olağanüstü toplantısı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı görüşmede Filistin'e destek için tutarlı ve güçlü bir pozisyon almanın önemini vurguladı. Emir Abdullahyan, İran ve Suudi Arabistan'ın Filistin milletini destekleme konusundaki ortak tutumuna değinerek şunlar söyledi. İran İslam Cumhuriyeti bu zirvede ortak tutumların yanı sıra Filistin'in desteklenmesi ve Filistin soykırımının sona erdirilmesi yönünde etkili kararların alınmasını bekliyor. Ve son haberimiz, Emir Abdullahyan Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısının oturum aralarında Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir araya geldi. Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti genelinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını kutlayarak ikili ilişkilerin gelişme sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 İsvan 1402, Hicri Kameri 25 Şaban 1445 ve Miladi 6 Mart 2024 Çarşamba. ...73 yıl önce bugün, Hicri Şemsi 16 İsvan 1329'da İran'ın dönem başbakanı ve sömürgeci İngilizlerin İran'daki unsurlarından biri olan Ali Rezmara, Halil Tahmasbi adında inkılapçı bir Müslüman tarafından öldürüldü. Despot Şah rejimi ordusuna mensup olan Rezmara, aynı yılın Hicri Şemsi Tir ayında başbakan oldu ancak ordu üzerindeki kontrolünü sürdürdü. Ali Rezmar'ın ülkenin siyaseti ve diğer alanlarındaki sapkınlıkları ve yolsuzlukları din alimleri ve halkın şiddetli muhalefetiyle karşılaştı. Ali Rezmar'ın inkılabi bir şekilde infaz edilmesi aslında İngilizlere bağımlılıktan dolayı İran petrolünün millileştirilmesini engelleyen İran'ın Şah dönemindeki 16. meclisindeki bazı milletvekillerine bir uyarı niteliğini taşıyordu. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 İsven 1395'te İran'da İslam devriminin ardından Ehl-i Beyt Aleyhisselam hakkındaki şiir öncülerinden Ahmet Azizi vefat etti. Hicri Şemsi 4'te 1337'de Kermanşah'ın Serpolzehab kentinde dünyaya gelen Azizi İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Şems Ali Ahmet'in daveti üzerine Tahran kentine geldi. Gençken Gençlik Dergisi'nde şiir söylemekle faaliyetlerine başlayan Azizi, Ehl-i Beyt Aleyhisselam ile ilgili şiir alanında kendine has yöntemleri uyguladı. Onun şiirleri İslam devrimi rehberi huzurunda defalarca okundu. Mokaşefe Ayakkabıları, Şerci Şarkısı, Uyku Mektubu ve Tenasüh Bağı, Tekellüm Yağmuru, Yara Tercümesi, Rüya Nehri, Elmas Borusu, İlyai Şarkıları, Melekut Tekellüm, Gül Suyu Seli ve Fıtrat Köyü gibi eserler bu çağda şairin eserleri arasındadır. ...1308 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şaban 137 tarihinde İranlı mücahit asker Ebu Müslim Horasani, Abbasi Hanedanı'nın dönem hükümdarının emri üzerine katledildi. Ebu Müslim Horasani, İran'ın Horasan kentinde zalim Emevilerin hükümdarlarına karşı ayaklanan Siyah Camegan adlı bir grubun liderliğini üstlenerek kısa bir sürede birçok kent ve köy sakinleri onun safına katıldı ve bu birliktelik ve vahdet neticesinde Emevileri yenmeyi başardı. Böylece Emevilerin hükümdarlığının yok olması ve Abbasilerin iktidara geçmeleri zemini hazırlanmış oldu. ...708 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Şaban 737 tarihinde Moğol hükümdarları halindeki Serbedaran kıyamı İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzivar kentinde sonuca ulaştı ve Serbedaran adlı yeni bir silsile kurulmuş oldu. İran'ı kendi sultaları altına alan Moğolların zulmü ve zorbalıklarından usanan Serbedaran grubu, Şeyh Halife, Şeyh Hasan Curi ve Abdurrazzak gibi dönemin mücadeleci din alimlerinin liderliğinde Moğollar ve onların hamileriyle mücadele etmeye başladı. Kıyam edenlerin sloganı zalimler ve zorbacıları yok edeceğiz veya asılacağız şeklindeydi. Bu yüzden onlar Serbedaran olarak adlandırıldılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Türkiye'de sadece 10 kişiden dördü et ve tavuk tüketebiliyor.
Star.
Bakan Fidan, Gazze'de Ramazan öncesi ateşkes için ciddi bir çaba var.
Ve karar.
Zam bu kez LPG'ye.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 4 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde pankartı değil ticareti bitirin başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Vatandaş belki Erdoğan'a yanaşıp ekonomiden şikayet etmese de AKP'li ve MHP'li adayları gördükleri yerde sıkıştırıp tepkilerini dile getiriyor. Bazı adaylar gelen tepkilerin sosyal medyada yer almasından sonra ziyaretlerinde basını uzak tutuyor. Seçim otobüsünün önüne geçip elindeki poşeti gösterip 200 liraya birkaç parça sebze alabildiğini söyleyen, elindeki simidi gösterip bunu bile ancak ayda birkaç defa alabildiğini söyleyenler oluyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici olayı da Erdoğan'ın miting yaptığı alanda İsrail'le ticaret utancı sonlandırılsın pankartının açılmış olmasıydı. Pankart görevliler tarafından indirildi ama bu utanç bitmedi. İsrail'e başta demir, çimento, yiyecek, sağlık malzemesi gemilerle gönderilmeye devam ettiği resmi rakamlara yansıyor. Burada yapılması gereken pankartı değil, ticareti bitirmek. Dikkat çeken bir durum ise büyük güvenlik önlemine rağmen pankartın alana sokulup bunun dünyaya duyurulması oldu. Bu arada mecliste İsrail'le ticaret araştırılsın önergesinin de AK Parti ve MHP tarafından reddedildiğini de not düşelim. İktidara yakınlığıyla bir gazetecinin ilk defa burada tarihi bir şey söylüyorum. Çok önemli. Bir telefon geldi. Şu anda Gazze'deyiz. Hocam dediler. Şu anda Gazze'deyiz. Bu kadar. Demesi de ilginçti. Bu sözler Türkiye bu şekilde Gazze'de yorumlarına neden oldu. Meydanlarda dikkat çeken bir durumda adaylardan daha çok Erdoğan'ın resminin meydanlara asılması. Sanki Erdoğan aday, AK Partili bir belediye başkan adayının Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermez demesi demek ki bundan. Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu için bir yanlışlık oldu bu görevi aldı derken neyi kastettiği de anlaşılamadı. Hadi birincisi yanlışlık oldu da tekrarlanan seçimde de mi yanlışlık oldu? Erdoğan konuşmalarını prompter denen camdan okur. Yazılı konuşmanın dışına çıkınca da bazen beklenmeyen hadiselerle karşılaşılır. Bu hafta iktidarı destekleyen bir televizyonun muhabirini kendine gel diye uyarması bunlardan biri oldu. Bir diğeri daha da önemli. Erdoğan, Manisa meydanında Allah'ın izniyle bu malum muhalefetten Manisa'mızı kurtarıyoruz demiş. Oysa belediye ittifak ortağı MHP'nin belediye başkanı da hemen yanı başında. Bu sözleri aday güldü ama bakalım Bahçeli bir şey diyecek mi? Bu olay Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısında AK Partili adayların MHP'li adayı aralarını almadıklarını hatta elini dahi tutmadıklarını hatırlattı. Hem de Erdoğan'ın yanında. Orada aday ne yapacağını şaşırmıştı. Bahçeli ve Erdoğan iyi anlaşılıyor görüntüsü verse de aslında tabanda Cumhur İttifakı'nda işlerin o kadar iyi olmadığının bunlar göstergeleri.
Thank you.
Remzi Özdemir 4 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde serbest piyasada dolara neden talep var başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Önce şunu peşinen kabul edelim. Bugün yaşadığımız krizi geçmiştekilerle kıyaslamak kesinlikle yanlış. Çünkü bu krizin bir benzeri yok. Geriye dönüp baktığımızda bu tarz krizi hiç yaşamadığımızı göreceksiniz. Bu nedenle bu krizi yorumlayabilmek de çok zor. Ne zaman biteceğini öngörmek kahinlere kalmış. Bildiğimiz bir şey var ki her geçen gün daha da aşağıya düşüyoruz. Bunun dibi yok mu? Yok, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Fakirliğin dibi olmaz. Bu kriz koca bir ülkeyi her gün bir önceki güne göre daha da fakirleştiriyor. Cumhurbaşkanı emekliye ilave bir zam yapılmayacağını söyledi. İnsanlar tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı haklı. Olmayan bir parayı size nasıl versin? Para yok. Ülke üretmiyor ve devlet iki yakasını bir araya ancak para basarak getirebiliyor. Faizler %8,5'tan 45'e geldi. Para arzı bir türlü azalmadı. Bunun anlamı şu, devlet para basıyor. O para bastıkça enflasyon patlıyor. Enflasyon ise senin fakirleşmene neden oluyor. Türkiye'nin bu enflasyon belasından kurtulması lazım. İşte o beladan kurtulmanın tek yolu seçimden sonra alınacak radikal tedbirler. AK Parti bu tedbirleri alacak mı? Şu an için alacak görünüyor. Alınacak tedbirler Türk insanına 2024 yılını zehredebilir. Yani iflaslar ve işsizlik 2024 yılının ana konusu olacaktır. Son bir haftadır birileri döviz brolarından ciddi anlamda dolar topluyor. Kur yukarı gidiyor. Merkez Bankası bilançosuna baktığımızda 10 milyar dolara yakın bir dövizin müdahale nedeniyle yakıldığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yerel seçim sonrası büyük bir fırtına ve türbülansa hazır olun. Kemerlerinizi bağlayın ve her kuruşunuzu kötü günlere saklayın. Devir para harcama devri değil.
Tahran Radyosu.
İbrahim Kahveci 4 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde "Şimşek sertleşir mi ya da gider mi?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Mehmet Şimşek'in işi çok zor. Hem kemer sıkmak zorunda hem de acıtmamak. Hem kamu giderlerini kısmak zorunda hem de iktidar müteahhitlerini beslemek. Onca ulufe sözü verilmiş. Örneğin 2 milyar dolarlık köprüye 20 milyar dolar hazine garantisi verilmiş. Ödemeyecek mi? Kendisi boş kağıdı çift taraflı kullanırken reisi itibardan hiç tasarruf etmeyecek. Uçaklar, helikopterler, arabalar, saraylar, gider kağıdında hiç boş yer yok diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Millet epeydir edebiyatı yiyor ama piyasa yemiyor. Millete vatan millet edebiyatı satabiliyorsun. Bayraklar inmez, ezanlar susmaz diyebiliyorsun ama piyasaya diyemiyorsun. Çünkü piyasanın dini imanı yok. Bak haftalardır arka kapıdan dolar satışı artarak devam ediyor. Sayın Şimşek ilk geldiğinde asla olmayacak, şeffaflık olacak demişti ama o da uydu eski düzene. Ne dediyse tek tek tersini yapmaya o da başladı. Çünkü reis var. İktidara istediği gibi kemer sıktıramayınca asgari ücretli ve emeklinin kemerine göz koydu. Beşli müteahhitlere tıkır tıkır ödemeler giderken emekliye para yok dediler. Enflasyon dahil artık çalınmayacak sanıyorduk. Sonra orası da eskiye döndü. İTO'nun %75 dediğine TÜİK %65 diyor. Ya dış ticaret? Bir türlü istenen sonuç gelmiyor. Şimdilik düşen enerji fiyatları ile yetiniyoruz. Şubat ayı itibariyle yıllık dış ticaret dengesi 122 milyar dolardan 93 milyar dolara düştü ama altın ve enerji hariç dış denge hala 30 milyar doların üzerinde. Ya tüketim malı ithalatı? Orası da hala 48 milyar dolarda seyrediyor. Hem döviz gelirini istediğin gibi kalite ve seviyede artıramıyorsun hem de döviz giderini kısamıyorsun. İçeride döviz ihtiyacını kısman için kemeri daha fazla sıkmak gerekiyor ama ona da seçimler izin vermiyor. Para politikası üzerinden gidiyorsun ama maliye politikası işlemiyor. Döviz dengeni sağlayamadığın gibi TL dengesini de kuramıyorsun. Bu şartlarda enflasyon nasıl düşecek? Bak, Türk İş açlık sınırı Şubat ayında %8,03 arttı diyor. 2 aylık artış %12,7. Nasıl olacak bu enflasyonla mücadele? Bu gidişle hem seçimleri zorluyorsun hem de istediğin sonucu alamıyorsun. Alaca renklerde dört gözle seçimler bitsin bekliyorsun. İyi ama seçimler bittikten sonra ve de Erdoğan güçlü bir kazanım elde ederse vergileri koyacaksın, zamları yapacaksın ve milletin kemerini feci şekilde sıkacaksın. Bu belli. Ama ya zenginlerin kemeri? Kamu ihalelerinden doğan haksız ödemeler? Seçimden önce ben bu görevde olduğum sürece faiz asla yükselmeyecek diyen de Erdoğan değil miydi? Faiz sebep enflasyon sonuç diyerek enflasyonu düşürmek için önce faizlerin düşmesi gerektiğini Erdoğan savunmuyor muydu? Şimdi bu iki ters kafa nasıl işleyecek? Biri gidiyor doğuya, diğeri gidiyor batıya. Sonuçta kim nerede olacak belli mi? Belli olmadığına göre piyasa neye ve kime göre karar alacak ve yön çizecek? Kimse kendini kandırmasın. İşin rengi seçimlerden sonra belli olacak. Erdoğan güçlü şekilde çıkarsa kamu zamları ve kemer sıkma çok rahat şekilde uygulama sahası bulacak. Vergiler artacak ama maaşlar artmayacak ve Şimşek 2 yılın sonunda bütün yükü milletin sırtına yükleyen kötü adam olarak işleri düzeltecek.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parti Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketli ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze'deki soykırım karşısında dünyanın utanç verici vicdanı.
Değerli dinleyiciler, Aksa Tufanı operasyonu dünyayı Batı'nın küresel politikalarına ilişkin ahlakı yeniden düşünme ve uluslararası utançla dolu yeni bir döneme soktu.
Bizler de bu konuda sizler için bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
Aksa Tufanı operasyonu askeri, kültürel ve özgüven boyutlarıyla Filistinlilerin yağmalanan haklarını ve gasp edilen topraklarını savunma girişimiydi. Bu operasyon dünyayı Batı'nın dünya politikalarına ilişkin yeni bir ahlaki yeniden düşünme ve uluslararası utanç dönemine soktu. Aksa Tufanı harekatının oluşmasıyla birlikte kültürel boyutları da bu alanda yeni kavramların ortaya çıkmasına neden oldu. Dirnişin küreselleşmesi ve küreselleşmenin kültürel durgunluğu Aksa Tufanı operasyonun kültürel tezahürlerinden biridir. Direnişin küreselleşmesi ve Filistin halkının İsrail'in çocuk öldüren rejimine karşı meşru direnişine verilen destek, Batı'da, Amerika'da ve tüm Avrupa ülkelerinde Siyonist rejimin suçlarını kanayan yaygın gösterilerde görülebilir. Aksa Tufanı operasyon kazanımlarından biri olan direnişin küreselleşmesinin, küresel yumuşak devrimini hızlandırıcı olduğu yönünde bir görüş var.
Batılı araştırma merkezlerinin yeni araştırmalarında Gazze'deki insani felaketin dünya halklarını Filistin sorununda ulus ötesi aktivizme ittiğine dair kanıtlar ortaya kondu. Bu yüzden çeşitli halklar hükümetlerinden bağımsız olarak Siyonist rejimi Gazze'de işlediği insanlık faciadan dolayı kınadılar. Filistin'de ve İslam dünyasındaki direniş hareketi, farklı milliyetleri, insan ideallerin temel eksenleri etrafında bir araya getirmeyi başarmıştır. Farklı ülkelerde halk tepkilerinin yayılması, onların hükümetlerinin de söz konusu baskılar nedeniyle Siyonist rejimin Gazze'deki savaş suçları ve soykırımı konusunda sessizliklerini bozmalarına sebep oldu.
Dünyada çeşitli halkların Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçlardan ve Filistinlilere yönelik soykırımdan duyduğu nefreti haykırırken, dünya medyasının da bu konuda kayıtsız kalması mümkün değildi. Amerika'nın ve küresel Siyonizmin hakimiyetindeki medya, yalnızca gösterileri ve halkın Gazze savaşına tepkisini yansıtmakla yetindi. Fakat uluslararası arenada önde gelen ve tanınmış birçok medya kuruluşu bu konuda tutum sergiledi.
The Guardian gazetesi Gazze Savaşı'nı ve Batı'nın Siyonist rejim İsrail'in suçlarına karşı sessizliği konusunda şöyle yazdı. Batı'nın İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmesini kolaylaştırması ve meşru müdafaa örtüsüyle orantısız eylemlerini onay damgasına vurması utanç vericidir. Bugün ihtiyacımız olan şey Gazze'deki savaşın sona ermesidir. Ancak İsrail bunu imkansız hale getirdi. Bu İngiliz medyası Gazze Savaşı'nda ateşkesin gerekliliğine ilişkin bir haberinde, Gazze'de 30 binden fazla insanın İsrail tarafından öldürüldüğüne dikkat çekerken, Gazze'deki kanlı olaylar, Batı'nın küresel değerleri ve sistematik düzenin savunucu imajına büyük bir darbe indirdi ve bu imaj zedelenmesinin yakın zamanda onarılması mümkün olmayacak vurgusunda bulundu.
Guardian'a göre Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu, aşırıcı ve savaş yanlısı kabinesinin isteği olan Gazze'deki ateşkese karşı çıkarak iktidarda kalmaya çalışıyor. Söz konusu İngiliz medyası raporun sonunda şunu itiraf ediyor. Batı'daki politikacıların ve yetkililerin Gazze halkına yönelik tüm eylemleri onaylaması utanç verici. İsrail'in Aksa Tufanı operasyonundan sonra misilleme yapma hakkı olsa bile bu misilleme masum sivillerin büyük çapta feci şekilde öldürülmesini içermemelidir.
Batılı hükümetlerin Siyonist rejim İsrail'in Gazze'deki savaş suçları konusundaki sessizliği ve utanç verici davranışlarıyla ilgili ilginç ve düşündürücü nokta, Amerika'nın İsrail'i ateşkese zorlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını veto etmedeki rolüdür. Geçtiğimiz hafta Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana Amerika, Cezayir'in ateşkes için önerdiği karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etti. Böylece Amerika'nın ateşkes ile ilgili vetoları 3'e çıktı. Güvenlik Konseyi'nin 13 üyesi Cezayir'in sunduğu karar taslağına evet oyu verirken Amerika bu kararı veto etti. İngiltere ise Cezayir'in Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde önerdiği karara çekimser oy kullandı.
Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, daha önce ülkesinin İsrail'in Gazze'deki ateşi yeniden kesmesini gerektiren karar tasarısını veto etmeyi değerlendirdiği tehdidinde bulunmuştu. Kendisi komik bir iddiayla kararın onaylanmasının Amerika, Katar, Mısır ve Siyonist rejim İsrail arasında çatışmaları durdurmaya yönelik müzakereleri etkileyebileceğini söyledi. Amerikan Büyükelçisi, Hamas'taki rehinelerin serbest bırakılmasının gerekliliğini vurgulayan bir anlaşmaya varılmadan derhal ve koşulsuz ateşkes talep etmek kalıcı barışa yol açamaz iddiasına bulundu.
Tahran Radyosu.
Gazze'de ateşkes için önerilen kararlar ilişkin 3. Amerikan vetosunun ardından Çin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Amerikan vetosunun yanlış mesaj verdiğini ve Gazze'deki durumu daha tehlikeli bir boyuta taşıdığını söyledi. Çin'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisine göre Amerika'nın Gazze'deki ateşkese karşı çıkması, öldürmeye devam etmek için İsrail'e yeşil ışık yakmaktan başka bir şey değil. Rusya'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın ateşkes kararını veto etmesinin ardından yaptığı açıklamada bu ülkeyi İsrail'in Gazze'deki katliamının ortağı olarak değerlendirdi ve kınadı.
Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi 1. Yardımcısı Dmitri Polyanski bu bağlamdaki açıklamasında şunları söyledi. Amerikalılar Gazze'de kendilerine yardım etmeye çalışan Birleşmiş Milletler personelinin yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivili ölüme mahkum etti. Demokrasi, insan hakları, barış, güvenlik, bazı kanun ve düzen konularında çok güzel ama içi boş sözler söyleyebilirsiniz. Ancak bugün bu sözlerin gerçek değerini anlıyoruz. Çünkü Amerika, İsrail'in barbarca eylemlerinin suç ortağı olmayı seçti.
Cezayir'in daimi temsilcisi Ammar bin Cami, ülkesinin önerdiği karar taslağı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar taslağında insani ateşkes ve Gazze'nin her yerine engelsiz yardımın girişi yapılması çağrısında bulunulduğunu söyledi. Cezayir temsilcisi Ammar bin Cami şöyle konuştu. Bu taslak Gazze halkının zorunlu göçüne karşı çıkma ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze kararına uyma çağrısında bulunuyordu. Uluslararası Adalet Divanı kararı üzerinden bir ay geçmesine rağmen pratikte hiçbir değişiklik yaşanmadı ve artık Güvenlik Konseyi'nin kendi sorumluluğunu yerine getirme zamanı geldi.
Cezayir temsilcisi bu karara oy vermenin Filistinlilerin yaşam hakkını desteklemek anlamına geldiğini, buna karşı çıkmanın ise Gazze halkını aç bırakmak anlamına geldiğini vurguladı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Gazze'de ateşkes için önerilen kararın Amerika tarafından veto edilmesine tepki olarak, Amerika'nın sivillerin acılarına karşı acımasız kayıtsızlığını gösterdiğini söyleyerek şöyle devam etti. Amerika, veto hakkını utanmadan bir silah olarak kullandı ve uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki güvenirliğini ve kabiliyetini zayıflattı.
Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam, Amerika'nın Gazze'de ateşkes önerisini veto etmesini eleştirerek, bunu Washington'un insan hakları konularındaki güvenilirliğinin tabutuna çakılan bir başka çivi olarak nitelendirdi. Oxfam Başkanı Abi Maxman, Biden yönetiminin insan haklarını ve uluslararası hukuka dayalı düzeni destekleme iddiasını gerçekleştirmek için bir fırsatı daha kaçırdığını söyledi. Tabii ki soykırımcı rejim İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar ve binlerce savunmasız Filistinlinin öldürülmesi karşısında Batı dünyasının sessizliği dikkate alındığında Batı ülke halklarının büyük çoğunluğunun kendi hükümetlerine aykırı bir tutum sergilediğini de belirtmek gerekir.
Batılı ülkelerin Siyonist rejimin Gazze'deki soykırım ve savaş suçları karşısında hain sessizliği onlara bir tür tarihi utancı beraberinde getirecektir. Üstelik bu ülkeler her zaman insan haklarını ve değerlerini savunduklarını iddia etmiş olsalar da İsrail'in Gazze'deki suçları ve Amerika'nın Filistin katliamında Siyonist rejime sessiz kalması ve destek vermesi batılı insan hakları iddiasının yalandan başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor.
Kıymetli dinleyiciler, Gazze'de yaşanan soykırım karşısında dünyanın utanç verici vicdanı ile ilgili hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri parsdö.ir adresinden ya da Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Mutfak kültürü. Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz. Bugün yine önceki sohbetimizin devamında Mazenderan eyaletinin bir başka kenti Nevşehir veya Türkçe deyimi ile Nevşehir kentine gitmek istiyoruz.
dinleyiciler, az önce de belirttiğimiz üzere bugün sizlerle birlikte İran'ın güzel kentlerinden Nuh şehre gelerek kentin tarih sürecindeki tarihi ve doğal güzelliklerine kısaca sizleri yöresel yemeklerden Naz Hatun ve Ağuz Musemma'nın malzemeleri ve tarifini vermeye çalışacağız. Mazenderan eyaletinin diğer bir güzel kenti olan Nevşehir, sahip olduğu güzel deniz kıyıları, yayla yükseklikleri ve ılıman havası ile turistlerin en sevdiği kent ve bölgelerden biridir. Kentin çok eski ve uzun bir mazisi vardır. Çok eski dönemlerde Nevşehir, bölgenin diğer kentleri olan Çalus ve Nur ile birlikte merkezi Kojur olan Royan adında bir eyaletin kentiydi ve Baduspani Hanedanı tarafından idare edilirdi. Baduspani Hanedanı, dünyada Japonya'da Güneş İmparatorluğu ardından yaklaşık 1000 yıl hüküm süren krallıktır. Çalus kentinin Royan eyaletinden ayrılması, zaman aşımı ve Nevşehir büyük değişikliklere uğradığı ve zamanla Habibullah Han Serdar Halet Beri Tone Kavoni adında birinin dikkatini çekti ve kentin kalkınması ve imari için büyük çalışmalar gerçekleşti. 1940 yılında kente bir limanın inşa edilmesiyle köy halinden çıktı ve bir liman kentine dönüştü. Nevşehir liman kenti İran'ın başkenti Tahran'a en yakın limandır ve İran'ın en önemli ticari ve ekonomik limanlarından biri sayılır. Nevşehir liman kentinin en güzel ve turistik cazibelerinden biri geleneksel pazarıdır. Bu kentte İran'ın diğer kuzey kentleri gibi özel ve hoş kokulu otlar, taze avlanmış balıklar, çeşitli zeytin, pirinç ve sarımsak gibi turşuların şehridir ve turistler bu ürünleri kentin her pazarında rahatlıkla temin edebilirler. Nevşehir kentinin pazarı çok güzeldir ve yan yana dizilmiş taze ve doğal ürünlerin kokusu ve görüntüsü görmeye ve hissetmeye değerdir. Nevşehir pazarına girdiğinizde taze otlar ve sarımsak, ayrıca taze avlanmış balık kokusu her müşteriyi cezbediyor. Aslında yöresel pazarlar İran'ın kuzey kentlerinin en güzel cazibeleri olarak turistleri yöre halkının kültürüyle yakından tanıştıran yerlerdir. Bu arada Nevşehir kentinin doğal güzelliklerini de unutmamak gerekir. Bu doğal cazibelerden Avider Barajı ve Gölü, Darno Şelalesi, Hızır Peygamber Gölü, Sisengan Ormanlık Parkı, Kandolus Köyü ve diğer birçok yere değinebiliriz. Nevşehir kentinin yakınlarında olan Kandolus Köyü, bölgenin en güzel köylerinden biridir. Tarihi kazılar ve belgelere göre köyün mazisi M.Ö. 3. milenyuma dayanıyor. Farklı dönemlerde farklı medeniyetlere şahit olan bu köy çevresinde Zertüşt ve Maniciler mezarlığı, bazı tarihi eşyanın arkeolojik kazılarda bulunması bölgenin parlak ve zengin medeniyetini gösteriyor. Sıcakkanlı ve misafirperver Kandolus köy halkı geçimini besicilik ve çiftçilikle sağlıyor. Köyde bazıları da profesyonel olarak şifalı bitkileri yetiştirmekle uğraşıyorlar. Tabii bu bağlamda köyün çekici yerlerinden biri ise Kandolus Şifalı Bitkiler Müzesi'dir. Müze 1987 yılında ve aromatik ve şifalı bitkilerin ekilmesi, yetiştirilmesi, üretilmesi ve paketlenmesi amacıyla kurulmuştur. Buna ilaveten Kandolus dünyada ilk köy müzesine de ev sahipliği yapıyor. Bu köyün antropoloji müzesi bölgenin yerel kültürünü ve eserlerini korumak amacıyla 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Müzedeki eski eşyalar, yerel kıyafetleri ve eski araçları sergilenirken Kandolus'un antik ve yerel kültürü hakkında bilgi edinebilirsiniz. Müzik Değerli dinleyiciler, sohbetimizin devamında Mazenderan eyaletinin renkli sofrasından size örnekler aktarmak istiyoruz. Nuşşah güzel doğasına ilave eden zengin bir mutfağa da sahiptir. Mazenderan yemeklerinin bol çeşitleri bölgeye gelen turistlerin buradan güzel anılarla ayrılmasına sebep oluyor. Naz Hatun, İran'ın kuzey ahalisinin çok sevdiği bir çeşit çeşnidir ve patlıcan, sarımsak, fesleğen ve koruk suyundan yapılır. Bölgede çok sevilen Naz Hatun genelde Şami kebap, tavuk ve mercimekli pilavın yanında tüketilir. Naz Hatun'un ana maddesi olan patlıcan, kuzey halkının sofralarının vazgeçilmez ayağıdır ve çeşitli yemeklerde kullanılır. Patlıcan, çeşitli vitamin ve minerallere ilaveten birçok antioksidan da içerir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikaller olarak bilinen zararlı maddelerin neden olduğu hasarlardan koruyan maddelerdir. Araştırmalar, antioksidanların kalp hastalığı ve kanser gibi birçok kronik hastalığı önleyebileceğini göstermiştir.
Tahran Radyosu.
Şimdi Naz Hatun'un malzemeleri ve tarifine geçelim hep birlikte. Gerekli malzemeler sırasıyla 6 adet patlıcan, 5 diş sarımsak, 1 demet fesleğen, 1 yemek kaşığı kurumuş nane, 1 demet yaklaşık 100 gram taze kişniş, yarım su bardağı koruk suyu, gerektiği miktarda tuz ve biber. Naz Hatun'u hazırlamak için önce patlıcanları iyice yıkayın ve mangalda veya ocakta közleyin. Tabii ki son zamanlarda fırında da yapılıyor. Soğuması ardından kabuklarını soyun ve homojen bir hale getirin. Patlıcanları uygun bir kaba alın. Ardından doğranmış kişniş ve fesleğenleri dövülmüş sarımsakla patlıcanlara ekleyin. Kuru nane, tuz ve biberi de ekleyin ve en son koruk suyunu veya nar suyunu da koyup iyice karıştırın. Naz Hatun çeşniniz hazırdır. Tabii ki Mazenderan ahalisi genelde yörüdeki özel otları da Naz Hatun'da kullanıyorlar ve bu da çaşniye farklı bir tat ve koku veriyor. Bazıları domates suyu da ekliyor. Gördüğünüz gibi Naz Hatun hazırlanması çok kolaydır. Afiyet olsun. Sohbetimizin sonunda sizleri İran'ın kuzeyinde yaşayanların bir başka yemeğiyle tanıştırmak istiyoruz. Aguz Musemma, Mazenderan halkının çok sevdiği ve beğenerek yediği ve içinde ceviz olduğu horoşlardan biridir. Ceviz, kolesterol ve trigliserit seviyesini azaltan, böylece kalp damar hastalığı, felç ve kalp riskini azaltan doymamış yağlar ve omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Ceviz aynı zamanda iyi bir protein kaynağıdır. Kuru yemiş, yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir gıda olarak bilinir. Fakat yine de besin maddesi açısından zengin olan kuru yemişler kalp için sağlıklı yağları sağlıyorlar. Cevizde bulunan sağlıklı yağlar protein ve lif kombinasyonu tokluk hissini artmasına yardımcı olur. Vücut için gerekli enerjiyi sağladığı için de oldukça sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilmesi önerilir. Tabii ki cevizin özelliklerinden Aguz Musemma horoşundan da yararlanabiliriz. Bu horoş ördek etiyle pişince besin değerini 2 kata çıkarıyor. 6-7 kişi için gerekli malzeme 700 gram ördek eti, 200 gram çekilmiş ceviz, 100 gram nar salçası, 2 orta boy soğan, 2 litre su, 1 ölçek öğütülmüş nar çekirdeği, kırmızı şeker, tuz, zerdeçal ve tarçın gerektiği kadar. Ahuz musemmanın hazırlanarak kıvama gelmesi 2 saat sürer fakat çok kolay bir yemektir. Önce soğanları istediğiniz şekilde doğrayın. Biraz susam yağında çevirin. Altın rengi gelince ördek etini ekleyin ve onları da soteleyin. Ardından üzerine su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynayınca öğütülmüş nar çekirdekleri ve cevizi ekleyin ve tencerenin altını kısın. Ördek eti pişince üzerine nar salçası, şeker, zerdeçal ve tarçın ekleyin ve iyice kıvama gelmesini bekleyin. Tadı damağınızda kalacak olan ahuz musemma horoşçini pilavın yanında veya ekmekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün yine Mazenderan kentine konuk olmuştuk. Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde düşünme konusuna değinmek istiyoruz. İslam dini tüm izleyenlerini düşünmeye davet eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanları yerin ve göklerin, mahlukların ve varlık aleminin azameti ve sırlarını düşünmeye davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim 100'ü aşkın ayette insanları düşünmeye davet etmiştir. Bu ayetlerin çokluğu açıkça İslam dininin düşünce ve düşünmenin ürünü olduğunu ortaya koymaktadır.
Yüce Allah Sad suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Resulüm, sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.
İslam dininde düşünmek bir nevi ibadettir. Çünkü düşünmek insanın Yüce Allah'a, ilahi hükümlere ve varlık alemine yönelik marifetini genişletir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bir saat düşünmek, bir yıl ibadet etmekten daha iyidir şeklinde buyurmuştur. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Akıllı insan kendisi için günlük programı olmalıdır. Şöyle ki Allah'a ibadet için belli bir zaman, yaptıklarını değerlendirmek için ayrı bir zaman ve Yüce Allah'ın onun hakkında yaptıklarını düşünmek üzere ayrı bir zaman ayırması gerekir. Bundan başka insan belli bir zamanını dinlenmeye ve helal lezzetlerden zevk almaya ayırmalıdır.
Tahran Radyosu.
Ancak düşünmenin en iyi ibadet olduğu belirtilirken bu fiilin hangi alanla ilgili olması gerektiği sorusu akıllara gelir. Kuşkusuz ibadet sayılacak düşünmelerden biri insanın kendi hakkında düşünmesidir. Yani insan yaratılışı, varlık aleminde yeri nerede olduğu, akıbetinin ne olacağı gibi konuları düşünmesi gerekir. Bu düşünce insana kararlarını alırken yardımcı olur. İnsan düşünerek hangi amelin doğru olduğunu anlar ve asla sapkın gelişmelerin esiri olmaz. Doğru düşünmek insanda iyi ve salih amelde bulunma duygusunu geliştirir ve iyilikte bulunmaya teşvik eder.
İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Düşünmek insanı iyiliğe ve iyilik yapmaya yönlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam da düşünce ve düşünmeyi takdir ederek bu fiil için 8 özellik ve değerli etkiye işaret ederek şöyle buyuruyor. Düşünce ve düşünmek iyiliklerin aynası, günahların kefareti, gönüllerin aydınlanması, açık yüzlü olmayı, ahiretin inşa edilmesinde başarıyı, her işin akıbetini bilmeyi ve bilginin artması gibi durumlara vesile olur.
İbadet anlamına gelebilecek bir başka düşünce alanı, yaratılış alemini düşünmektir. Gerçekte Allah'ı ve marifetlerini tanımak için yaratılış alemini düşünmek şarttır. Kur'an-ı Kerim de bu alanda düşünmeye vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in 750 kadar ayetinde Yüce Allah doğal nesnelerden ilahi ayet ve işaretler olarak söz etmiştir.
İslam peygamberinin değerli sahabelerinden Bilal şöyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetleri Resulullah'a nazil olduğu gece o hazret şafak sökene dek münacat ediyor ve gözyaşı döküyordu. Hatırlıyorum seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna gittiğimde gözlerine yaş dolu gördüm ve şaşırdım ve kendisine şöyle arz ettim. Ya Resulullah, Yüce Allah'ın inayeti üzerineyken neden ağlarsın? Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana sarsıcı ayetler nazil buyurdu. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup da üzerine düşünmeyenlerin vay haline. Resulullah ise daha sonra hoş sedasıyla ayetlere okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akli selim sahipler için gerçekten aşık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir rivayette şöyle buyurur: Ne zaman bir işi yapmaya karar verirsen, önce o işin sonunu ve akıbetini düşün. Düşünmek demek, insanın sadece yapacağı işin dış yüzünü görmekle yetinmemesi, o işin akıbetini de görmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde düşünmeye vurgu yaptığı konulardan biri de geçmiş kavimlerin ve milletlerin kaderidir. Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin öykülerini kıssa şeklinde beyan eder. Ancak ibret verici ve eğitici bölümlerine daha fazla vurgu yapar. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin öykülerini insanlara ibret olması ve üzerinde düşünmeleri için beyan etmiştir.
Ve son olarak İslam dini düşünmeye verdiği onca öneme karşın bu konuda düşünmeyi reddeder ve Müslümanları bu konuda uyarır. O da günaha bulaşan düşüncelerdir. Günah üzerine düşünmek sapmanın başlangıcıdır ve insanı çok tehlikeli vadilere sürükler. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: Günah üzerine düşünmek insanı günah işlemeye sürükler. Hazreti Ali Aleyhisselam genel olarak nefis ve hevese göre düşünmeyi ve mantık ve hikmetten uzaklaşmayı yanlış bulur ve hikmetten başka bir şeyi düşünmenin hevesten başka bir şey olamayacağını buyurur. Dolayısıyla akıllı insan düşüncesini ve aklını kontrol altına alır ve sadece maddi ve manevi saadetiyle sonuçlanacak yolda kullanır.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetiyle karşınızdayız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün ağaç dikme merasiminde yaptığı açıklamada İran milletinin seçimlere katılarak hem toplumsal ve medeniyetsel görevlerini yerine getirip hem de bir cihat yaptıklarını belirtti. İran'ın yürütme ve yargı erkekleri başkanları ağaç dikme günü ve doğal kaynaklar haftasının başlangıcında birer fidan dikti. Birleşmiş Milletler'den İran'da parlamento seçimlerinin yapılmasına tepki geldi. İran, dünya 5 türbin üreticisi ülkesi arasında yer alıyor. İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kuliven, küresel yardımın yalnızca %25'i Gazze şeridine girdi açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejim bilinçli olarak Filistin'i yok etme politikası izliyor açıklamasında bulundu. Ve Emir Abdullahyan yine Siyonist rejim Filistin milletinin tarihini ve kimliğini silmeye çalışıyor açıklamasında bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.